Ankara'da Esenboğa'dan kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı hatladığı da içinde bulunduğu üst düzey Libya yetkililerini taşıyan bir özel jet Haymana civarında düştü. 5 Libya yetkilisi ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Şimdi bu olay normal bir kaza olarak nitelendirilmedi. Tartışmalara sebep oldu. Kaza olarak değerlendirenler de oldu ama daha çok sabotajı değerlendirenler daha fazla oldu. Çünkü ya bu kadar üst düzey yetkilinin olduğu bir özel jet ve hiç normal olmayan bir şekillerde düştü. Uçak düşmeden önce bir arıza bildirimi yaptığı ve acil iniş için Esenboğa'ya doğru yöneldiği bir zamanda düştüğü belirtiliyor. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaza mı, sabotaj mı? Sabotajsa sizce kim arkasında olabilir?
Bu tip olaylar her seferinde bazı soruları beraberinde getiriyor. Bu normal. Çünkü çok şaibeli bir siyasi atmosfer içerisinde yaşıyoruz. Yani kimin nerede ne yapacağı her an belli olmayan bir süreç yaşıyoruz. Ama ben o meseleyi netleştirmeden Libya ile alakalı kısa bir bilgi vereyim. Belki sonuç anlamında daha anlamlı hale gelir. O da Arap Baharı dönemine kadar malumunuz Kaddafi ile beraber İngilizlerin Libya'da ciddi bir nüfuzu vardı. İngiliz sömürgesi olduğu çok aşikar olan ülkelerden birisiydi. Kaddafi sonrası dönemde yine İngiltere ve Fransa ortak bir çabayla, mücadeleyle Arap Baharı sürecini orada kontrol etmek istedi ve yeni bir hükümet kurdu. O hükümet de yine Avrupa'nın kontrolünde olan bir hükümetti. Sarraç hükümeti geldi ondan sonra. Bir ulusal koalisyon kuruldu. Sonraki seçimlerde de çok seçim gibi değil ama temsilciler meclisinin seçmiş olduğu bir seçim gibi ulusal koalisyon mutabakatı adı altında bir yapı oluşturuldu. Ta ki 2011 yılına kadar. 2011'de Amerikan politikaları oraya girmeye başladı. Nasıl? Şöyle, Libya'da Kaddafi döneminde Çad'la yapılan savaş esnasında esir düşen bir ordu komutanı, bir ordu mensubu General Hafter Avrupa'ya esir düşmüşken Amerika tarafından kurtuluyor. Ve 20 yıl boyunca Amerika ona sığınma hakkı veriyor. Virginia eyaletinde belki de bugünlerin bir hazırlayıcısı olarak Libya döneminin sonrası için yüz olarak hazırladılar ve 2011 yılının Şubat ayında General Hafter bir darbe girişiminde bulunuyor. Ulusal Mutabakat Koalisyonu'na. Bir doğu tarafında Bingazi ve Tobruk denilen kısımda ciddi bir güç elde ediyor. O durum o zaman Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın da desteğini alıyor. Hem askeri desteğini alıyor hem Mısır'a sınır olduğu için Libya'nın doğusu. Oradan her türlü mühimmat ve teçhizat desteği de alıyor. Onlar da zaten desteklediklerini açıkça beyan etmişlerdi. Burada Türkiye'de tam tersi pozisyonda yer alarak batıdaki Trablus hükümetini desteklediğini söyledi. Bu belki de uluslararası teamüllere uygun davranmak için, orada bir demokratik yönetimi desteklemek için olabilir. Ya da Amerika'nın telkiniyle, talebiyle olmuş olabilir. Çünkü Türkiye'nin bu denkleme girmesiyle beraber Avrupa'nın bütün stratejisi değişti. Evet. Çünkü Avrupa bir anda Amerikancı bir hükümetin, iktidarın uluslararası koalisyonu, ulusal koalisyon desteklediğini görünce o da tam tersi bir pozisyon olarak bu sefer Fransa'da Hafter'i safına geçmeye başladı. Dolayısıyla orada
bir nüfus savaşı döndü yani.
Bir nüfus savaşı döndü. Önceleri bu İngiliz ve Fransız arasında dönen bir nüfus savaşıydı. Savaşla da kendini göstermişti ama sonra İngilizler, Fransızlar birleşti. Amerika ile bir nüfus savaşına giriştiler. Avrupa ile bir pasta bölüşümü için bunu yaptılar. Fakat burada şunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Libya, Doğu Akdeniz'in kalbinde yer alan ve o bölgeyi, o suları her noktayla çevreleyen bir ülke. Süveyş kanalından Hint okyanusuna bir yolun geçtiği, transit, ticaret gemilerinin güzergahı olmak zorunda olan bir bölge. Dolayısıyla biliyorsunuz Rusya'nın komünist rejimden bu yana sıcak denizlere inme arzusunun tam olarak odak noktası burası. Ki Suriye ile Libya üzerindeki Rus politikalarının da budur. Gerekçesi budur. Çünkü orada hem bir ticari geçiş noktası olması, jeopolitik, jeostratejik önemi olması, aynı zamanda gaz rezervlerinin, doğalgaz rezervlerinin bulunmuş olması ve daha da önemlisi Libya'nın yeraltının tamamında verimli petrol taklarının olmuş olması. %90'ını petrolle geçinen bir ülkeden bahsediyoruz ve dünyanın en verimli petrolüne sahip, işlenmesi en kolay, kullandığında açığa çıkan verim de en yüksek petrol Libya petrolü.
Değerli bir toprak, kesinlikle. Değerli bir maden zenginliği.
O yüzden bu bölge irili ufaklı bütün devletlerin göz bebeği olmuştu. Herkes orada bir çıkar çatışması, bir menfaat çatışması yapıyor. Hatta Türkiye son 5 yıldır Mavi Vatan sloganıyla seçim çalışmalarında da bunu sıklıkla dile getiriyor. O bölgede olması gerektiğini ve devamlı oraya bir tezkere çıkartmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Sebebi de Libya ile yapılmış olan deniz yetki sözleşmesi. Orada bir deniz yetki alanları sözleşmesi diye bir sözleşme yaptılar. Libya'nın doğusundan daha yani kuzey doğusundan diyelim. Bugün Hafter'in bulunmuş olduğu bölgeden Akdeniz'in bittiği yere kadar Suriye sınırıyla çevrildiğimiz o bölgede denizi ikiye böldüler. Kıta sahanlığı oluşturdular. Türkiye kıta sahanlığı ve Libya kıta sahanlığı olarak. Orada Türkiye uzun vadeli doğal gaz çıkarma yetkisi de almış oldu. Buna her ne kadar Yunanistan karşı çıkmış olsa da o kıta sahanlığı meselesi bir şekilde Türkiye'nin gündemine girdi. Orada gaz çıkartma faaliyetlerinde bulundular ve bunu sürdürüyorlar. Birinci husus bu. İkinci husus Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın içinde bulunmuş olduğu. Belki biraz sonra Muhammed Hocam'ın da anlatacağı husus. Onların bu noktada sanki Kıbrıs'ın da kıta sahanlığı varmış gibi, Güney Kıbrıs'ın kıta sahanlığı alanı varmış gibi bir tutum izleyerek Yunanistan'da yapmaya çalışıyor. Birlik olup Türkiye'nin oradaki egemenliğini, nüfuzunu veya faydalanacağı alanı daraltmaya, azaltmaya çalışıyor. Dolayısıyla şunu bir kere kesinlikle anlamamız lazım. Türkiye için mavi vatandan daha önemli, haritada da görüyorsunuz, Hafter grubu Kuzeydoğu'da, Trablus hükümeti de o sarılı alanda yapıyor. Ama dikkat ederseniz Hafter'in işgal ettiği bölge, ele geçirdiği bölge daha büyük, geniş bir alan. Dolayısıyla Türkiye bu gücü gördükten sonra Hafter'in de anlaşmaya, mutabakata varmaya başladı. Dolayısıyla orada Türkiye
iki tarafla da görüşmeye
Türkiye iki tarafla da görüşmeye başladı. Evet. Günün sonunda Trablus hükümetinin göndermiş olduğu Genelkurmay Başkanı'yla Türkiye Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun görüşmesi meselesi şu anlama geliyor. Bir tarafta Trablus'a, bir tarafta da Hafter'e zeytin dalı uzatarak bu bölgede beraber çalışmayı, Amerika'nın politikalarına, Amerika'nın stratejilerine uygun davranarak pastadan pay elde etmeyi hedefleyen bir süreç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla uçan buraya gelirken Trablus hükümeti, Trablus'tan kalkan Falcon 50 tipi uçak, ki Falcon 50 tipi uçak Fransız yapımı bir uçaktır. Pilotu da Fransızdı, sahibi de Fransız. Dolayısıyla
Malta'da
Trablus Malta hükümeti de Fransız ve İngilizlerin kontrolünde olan bir hükümet ve Malta'dan kalkıyor. Bütün bu verileri düşündüğünüzde sanki Türkiye bundan sonraki süreçte Trablus hükümetiyle ilişkileri kuramasın, aralarındaki süreç başarısız olsun diye gündeme getirilmiş bir suikast gibi duruyor. Bu siyasi olarak böyle. Sonuçta ben bir mühendis olarak söylüyorum. Herhangi bir uçağın düşürülmesi eğer planlanırsa çok zor bir hadise değil. Bir takım yapay ağlar üzerinden veya frekanslar üzerinden tespit edilemeyen cihazlarla veya bir takım kimyasal sıvılarla, kimyasal maddelerle belli bir zaman periyoduyla harekete geçirilerek elektrik tesisatına zarar verilebilir, motor kısmı durdurulabilir. Bunların hepsi kolay şeyler. Ne kadar bakım yaparsanız yapın, kara kutu denilen o kutu eğer bir uçağın neden düşürüldüğüne karar verme noktasında size yardımcı oluyorsa, paramparça olmasına rağmen uçak, dolayısıyla uçağın en hassas, en mahrem, en gizli yerlerine yerleştirecek olan bir düzenekle bunun patlatılması, düşürülmesi çok da zor olmayan bir husus. Dolayısıyla bu meseleyi Amerikan siyasetine uygun hareket eden iki insanın görüşmesinden ve mutabakata varmasından sonra gündeme gelmesinin başka bir açıklamasını ben görmüyorum.
Kaza olasılığı düşük diyorsunuz. Her ne kadar var olsa da sabotaj daha yüksek ve sabotajın arkasında da Avrupa'nın olduğunu.
Sabotajın arkasında Avrupa'nın olma ihtimali çok yüksek. Çünkü zaten Türkiye'nin itibarı zedelendi. Türkiye'nin itibarının zedelenmesi demek Libya'da Amerikan menfaatleriyle çalışan bir hükümetin prestijinin kaybolması demek. Evet. Bu olabilir. Amerika'nın işine gelecek bir durum değil. Amerika'nın Türkiye'nin Libya'daki pozisyonuyla alakalı da bir sorunu yok zaten. Sorunu olan Avrupa, İngilizler. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bir yazarın, ki hükümete çok yakın bir kanaldan beslenen bir yazarın vermiş olduğu haberde de bu uçağın yine İngiliz istihbaratı tarafından düşürüldüğüyle alakalı söylemler var. Bu da şu demek.
Haberde şey vardı. Mossad bağlantısı da söyleniyordu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mossad, dikkat ederseniz bütün suikastların failliği bir gösteriliyor. Bu Müslümanlar nezdinde şöyle anlaşılması gerekiyor. Şişirilen bir istihbarat birimi var Mossad. Ve her yerde şeytanlaştırılıyor. Her yerde konuşulmaya, tartışılmaya, büyütülmeye çalışılan bir istihbarat varmış gibi duruyor. Bu kendi ellerimizle bir yıldızı parlayan bir istihbarat birimi haline getirdik biz Mossad'ı. Dolayısıyla her şeyi ona mal ediyoruz. Ama bu süreçte İngilizlerin varlığı asla yatsınamaz. Çünkü uçağın kalktığı yer, uçağın üretildiği yer, pilotu, teknik ekibi, onu hazırlayanlar, bunlar hep İngiliz ve Fransızlar. Dolayısıyla Mossad'dır veya değildir. Ben siyasi arka planına bakıyorum. İngilizlerin bu işi yapma olasılığı yüksek ama %100 değil. Hiçbir şey bunun %100 olduğunu da göstermez. Sonuçta kaza da bir gerçek, bir vaka.
Kara kutu da büyük ihtimalle açıklanmayacak çünkü Türkiye hükümeti Karakutu'yu elde ettikten sonra Almanya'ya göndermiş.
Evet, Libya hükümetinin talebiyle Almanya'ya gönderildi. Eğer bu işi Avrupa yaptıysa Almanlar bunu saklayacaktır. Kaza diyecektir, başka bir şey diyecektir. Bu da şaibeli bakıldığında. Ama ben şuraya varmak istiyorum günün sonunda. Dikkat ederseniz Batı'nın ipiyle kuyuya inen, bir şekilde Batı'nın politikasına ayak uydurmaya çalışan, entegre olmaya çalışan liderler bir yerlerde suikaste uğruyor. Uçakta suikaste uğruyorlar. Ya kendi özel jetleri evlerinde, kendi arabalarında bir görüşme sırasında İran tarafında bunu çok gördük. İran'da giden Cumhurbaşkanı reisinin Azerbaycan'da düşen uçağını şahit olduk. Ondan sonra İsmail Haniye'nin suikaste uğradığını şahit olduk. Eğer söz konusu birilerini öldürmek, katletmek, suikaste uğratmaksa burada sizin birilerine hizmet etmeniz yetmiyor. Yani. Sizi kurtarmıyor. Siz bu sürecin bir parçası oluyorsunuz, bir aparatı oluyorsunuz. Ama bilinmesi gereken husus şu, Libya gerçekten çok kıymetli bir yer. Doğu Akdeniz çok önemli bir bölge, çok önemli bir havza. İçerisinde bulunduğu coğrafi özellikleri, kaynakları ve potansiyeli açısından. Dolayısıyla bu nimetlerden Müslümanları istifade ettirmek yerine Batı ile paylaşmayı düşünmek ve Batı ile paylaşma karşılığında nefes almaya çalışmak, iktidar olmaya çalışmak büyük bir fiyasko, büyük bir zulümdür. Bunu bir kere daha gördük.
Tekrar tekrar görüyoruz suikastlarla.